Avrasya Notları.
Avrasya Notları adlı programımızla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu hafta yine huzurlarınızdayız değerli dinleyenlerimiz. Alanında uzman konukları ağırladığımız programımızda Avrasya'yı geçmişten günümüze ve geleceğe dek her yönüyle değerlendiriyor ve siz değerli dinleyicilerimize sesimizle radyodan ışık tutmaya gayret gösteriyoruz. Bugün stüdyomuzda yine önemli bir konu ağırlıyoruz. Anka Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi ve İran uzmanı Dr. Yeşim Demir. Büyük ve derin bir tarihi geçmişe sahip, dünyadaki en köklü uygarlıklardan biri olan ve dünya gündeminde adından en fazla bahsedilen ülkelerden komşumuz İran'ı ve İran'daki Türk varlığını konuşacağız. Hoş geldiniz Yeşim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Tarih boyunca İran, Avrasya'daki merkezi konumu nedeniyle jeostratejik öneme sahip olan bir bölgesel güç. 1 milyon 648 bin kilometre kare devasa toprakları, 82 milyon nüfus potansiyeli olan İran, aklımıza her daim gelen ülkelerden bir tanesi. İran'ı tanıyabilir miyiz diye sorumuza başlayalım.
Evet. İran gerçekten çok önemli bir devlet. Hem jeopolitik hem jeostratejik açıdan çok önemli bir konuma sahiptir. Orta Asya'daki şöyle coğrafi konumunu bir gözümüzün önüne getirdiğimizde Asya'nın ortasını güneye bağlar. Aynı zamanda Orta Asya'yı Avrupa'ya, Afrika'ya, Arap Yarımadası'na bağlayan çok önemli bir coğrafi özelliğe de sahiptir. Her şeyden önemlisi, az önce söylediğiniz 82 milyon nüfusu, 1 milyon 648 bin kilometrelik bir yüz ölçümüyle Suudi Arabistan'dan sonra bölgenin en büyük devleti özelliğini taşımaktadır. Tabii burada az önce de bahsettiğiniz bizim için dikkat çekici olma özelliklerinden bir tanesi içerisinde barındırdığı 35 milyon Türk'ün
Türk varlığı, ona birazdan geleceğiz.
Olmasıdır. Evet, evet. Yani İran bir de tarihten gelen köklü bir devlet geleneğine sahip, hem kültürel hem devlet geleneği olarak. Bu açıdan baktığımızda bölgedeki önemli güçlerden bir tanesi
dünyanın
de diyebiliriz.
Dünyanın en önemli medeniyetlerinden tanesi ve aynı zamanda dünyanın en önemli petrol üreticisi olan ülkelerden bir tanesi ve doğalgaz ülkesi elbette ki. Hem ekonomik açıdan hem kültürel açıdan dünyanın en önemli ülkelerden bir tanesi olduğunu her zaman ifade edebiliriz. Ve dünya kamuoyuna da özellikle son dönemde en fazla dikkat çeken ülkelerden bir tanesi. Çünkü İran'ın mevcut stratejik konumu da hem bölgeyi hem özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hatta ve hatta dünyayı ilgilendiriyor. Ki işte geçtiğimiz aylarda özellikle Irak'ta yaşanan hadiseler İran'ı ilgilendirip Irak'ta yaşanan hadiseler ve oradaki İran'ın rolü, fonksiyonu tekrar İran'ı gündeme getirdi ve biraz önce de belirttiğimiz gibi İran'ın mevcut sükuneti bölgenin sükuneti olacak diye düşünüyoruz ve bundan yana da her zaman tavrımız olduğunda özellikle ifade edelim diye düşünüyorum. İran 400 yıla yakın süredir değişmeyen 560 kilometrelik bir sınırı paylaştığımız önemli bir komşumuz.
Evet.
İran'da halihazırda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Tahran'da bir büyükelçiliği, Tebriz, Urumiye ve Meşet'te de bir başkonsolosluğu söz konusu. Bunun yanı sıra ise İran'ın Türkiye'de Ankara'da bir büyükelçiliği, İstanbul, Trabzon ve Erzurum'da da başkonsoloslukları var. Ki bu bizim iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerimizin de ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Kısaca Cumhuriyet dönemini, bir asırlık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihini ve bir asırlık İran Devleti'nin tarihini ele aldığımız vakit iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri hangi noktada değerlendirebiliriz?
Tabii. Şimdi Osmanlı Devleti'nden itibaren alabiliriz. Safevi Devleti ile Osmanlı döneminde karşılıklı ilişkiler olmuştur. Ancak genelde biraz önyargılı fikirlerden dolayı ilişkilerde inişler çıkışlar söz konusu olmuştur. Daha çok bunu mezhep üzerinden değerlendirebiliriz. Sünni Şii mezhebi üzerinden çatışmalarla. Ancak zaman zaman iki devlette İngiltere, Rusya gibi bazı güçlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu durumda bazen birlikte hareket etme noktaları da söz konusu olmuştur. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde de aslında şöyle aynı dönemlerde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Birinci Dünya Savaşı dönemi veya sonrasında İran'da kaçar. Devleti
Evet,
yıkılıyor,
yıkılıyor,
Pehlivi
evet.
Hanedanlığı kuruluyor. Türkiye de Osmanlı Devleti yıkılıyor, yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor.
İran'da devletin kuruluşu hangi tarihe denk geliyor? Onu özellikle dinleyicilerimize
25,
paylaşalım. Yani Türkiye
1925'te
Cumhuriyeti devletin kuruluşundan 2 yıl sonra.
evet 1 veya 24 ve 25 yıllar arasında İran'da 24'te başlıyor hareketlenme, 25 yılında Pehlevi Hanedanlığı kuruluyor. Aynı döneme denk geldiği için tabii ilişkilerde de değişimler söz konusu. Her ne kadar tarihsel önyargılarla gelen ilişkiler söz konusu olsa da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Pehlevi, Şah Rıza Pehlevi bunu birazcık daha iyi ilişkiler boyutuna getirmiş. Bu önyargıları geri plana atmayı kısmen de olsa
O
başarmışlardır.
tarihlerde Şah Rıza Pehlevi'nin Ankara ziyareti olduğunu biliyoruz.
Evet.
Gazi Paşa ile arasındaki münasebetleri, diyalogları da biliyoruz. İki ülke arasında o günün şartlarında da çok güzel diplomatik ilişkilerin olduğunu da
Evet.
dinleyicilerimizle özellikle paylaşmamızda
Tabii.
yarar var.
Hatta Atatürk'ün yaptığı her devrim sürecini takip etmiştir. Şah bunu ülkesinde de buna benzer uygulamaları yapmaya çalışmıştır. Ancak tabii toplumların yapısı farklı olduğu için bunu kabullenip kabullenmeme çerçevesinde biraz sıkıntılar olmuştur. Ama her dönem Atatürk'ü örnek almıştır ve ilişkiler iyi bir şekilde gitmiştir. 79'a kadar.
Ki bu arada Şah Rıza Pehlevi 1946 yılına kadar iktidarda
Evet,
kalıyor.
sonra
Yani
oğlu.
Atatürk'ün vefatından 8 yıl
Evet.
sonra iktidarı
Evet.
elinden gidiyor ama kime gidiyor? En önemli soru o.
Oğlu
Evet.
devam ettiriyor. İlişkiler 79'a kadar
Evet.
bu şekilde devam ediyor. Yani ılımlı bir şekilde. Ancak 79 İran İslam Devrimi'nden sonra ilişkilerde biraz sıkıntılar yaşanıyor. Bu aslında Türkiye ile değil, sadece Türkiye ile değil daha doğrusu.
Bölgeyle
Bölgedeki
alakalı
tabii,
sıkıntılar, tabii ki.
çünkü İran'ın devrim ihracı politikası, Şii politikası bu bölge ülkeleri gibi Türkiye'yi de rahatsız ediyor. Ancak
Her
bu
ülke kendisini bu noktada biraz koruma altına alma gayreti ile
tabii
karşı karşıya
Türkiye ile
bırakıyor.
İran bunu diplomatik çerçevede aşmaya çalışıyorlar, başlıyorlar. Daha sonra Atatürk döneminde devam eden ilişkiler, çünkü Atatürk de bölgede bölge devletleriyle beraber paktlar kurma
Evet.
yoluna gitmiştir. Sadabat Paktı,
Evet.
Bağdat Paktı, Sento, RCD denen ekonomik işbirliği çerçevesinde bugüne kadar da ikili ilişkiler hem ekonomik hem kültürel ikili ilişkiler devam etmiştir. Tabii bunlar inişler çıkışlar mutlaka söz
Mutlaka,
konusu
mutlaka.
olmuştur. Çünkü tarihten gelen, az önce de bahsettik, tekrarlıyoruz, tarihsel önyargılar. Bunlar çok etkili olmuştur ikili ilişkilerde.
Yani İran ile uzun senelere dayanan tarihi, ticari ve ekonomik ilişkilerimiz güçlü bir şekilde ilerliyor. Onu da özellikle belirtmemizde yarar var. 1979 devriminden bugüne baktığımız zaman yaklaşık 40 yıllık bir zaman dilimi geçiyor ve bu 40 yıllık süreç içerisinde de özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticileri, İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticileriyle çok yakın temasla, çok yakın diyaloglarla ilişkilerimizi bugüne kadar taşıdıklarını da belirtmemizde yarar var diye düşünüyorum. Ama en önemli hususlardan bir tanesi de 2014 yılında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının işlemiş olması. Ve bu süreç içerisinde de özellikle bizim yöneticilerimizin İran'a, İran'ın yöneticilerinin Türkiye'ye gidiş geliş süreçlerinde de hep olumlu bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. En son Sayın Ruhani'nin 16 Eylül 2019 tarihinde Ankara'ya düzenlenen Astana formatındaki üçlü zirveye katılımı ile alakalı da düşüncelerinizi özellikle almak isterim.
Şöyle Türkiye ve İran bölgede tarihten gelen köklü devlet geleneğine sahip iki
İki
devletten
önemli
bir
ülke. Bu net. Üçüncü
kesinlikle
ülkeyi söyleyemiyoruz. Evet.
Aynı
İki
şekilde
net ülke.
hatta Kral Faysal'ın bir sözü vardır. Ben bunu her platformda söylüyorum. Türkiye ve İran'ın öneminin anlaşılması açısından Orta Doğu'da 1,5 devlet vardır. Biri Türkiye, diğer yarısı İran. Bu ikisi olmadan Orta Doğu'da bir düzen kuramazsınız. Bu gerçekten de öyle. Hepimiz
Evet.
son yaşanan olaylarda da bunu
Bu bir
görüyoruz.
gerçek artık.
Tabii ki her iki ülkenin tamam Orta Doğu'da, bölgede çıkarları vardır. Olması da gerekir. Devletlerin çıkarları vardır. Bu bir
Mutlaka,
gerçek. Yani
mutlaka,
bunu
mutlaka.
göz ardı edemezsiniz. Ancak bu çıkarları bu bölgede yaşıyorsanız bu coğrafi bölge diğer bölgelere benzemiyor. Çok hareketli. Stratejik açıdan, jeopolitik açıdan inanılmaz derecede her şey, türlü çatışmaya, anlaşmazlığa uygun bir zemini söz konusu. Bu iki büyük devlet çıkarlarını bir kenara bırakarak bu bölgede düzeni sağlamak zorundalar. Şöyle bir mezhepsel anlamda diyelim, ekonomik
Evet.
ne derseniz
Evet.
yani çıkarları bir kenara bırakmak zorundalar. Şimdi bu zirvelerin yapılması bir anlamda olumlu
Evet, elbette ki.
bir duruma
Evet.
işarettir ki böyle olması da tabii hepimizin istediği
Evet.
ve isteyebileceği bir durumdur ki umarım bundan sonra da devam eder. Çünkü bakınız İran'da bir olumsuz durum olursa bu direkt Türkiye'yi etkiler. Türkiye'de olumsuz bir durum olursa
Avrupa'yı ve bölge ülkeleri
İran'ı
etkileyecek.
etkiler.
Evet.
Şöyle bir şey tezim vardır. Türkiye hapşırırsa İran nezle olur. İran hapşırırsa Türkiye nezle olur. Bu iki devletin geçmişten gelen
Bağları var. Evet.
Türklükle ilgili de
Evet.
bir bağları
Evet.
var. Yani
Evet.
gelenek, devlet, millet anlayışında birbirini en iyi tanıyan, bilen
Anlayabilecek.
devletler
Evet.
tabii
Ülkeler.
ve her ikisi de köklü bir devlet geleneğine sahip. Bu iki devletin birlik sağlaması gerekiyor bu bölgede, bir düzen
Bölge
sağlanabilmesi
barışı
için.
ve bölge huzuru için
Aynı
İran ve Türkiye
şekilde.
ilişkilerinin her sahada, sadece diplomatik sahada
Hayır,
değil,
ekonomik
ekonomik,
anlamda
siyasi, kültürel, sosyal bütün ilişkilerin en
her
güçlü
açıdan.
seviyede olması
Bakınız,
gerektiğini ifade edebiliriz.
İran'a uygulanan yaptırımlar tabii ki bu Türkiye'yi de
İster
etkiliyor
istemez
olumsuz.
tabii ki.
Çünkü Türkiye doğalgaz, petrol açısından Rusya ve İran'dan bunları karşılıyor.
Evet.
Ha, diğer devletlerden de alıyor. Ancak diğer devletler mesafe açısından baktığımızda Rusya ve İran bize en yakın. Aldığımız zaman
Tabii
maliyeti
ki,
düşük
tabii
olacak.
ki,
Yani bu
tabii
bizim
ki.
de çıkarımız olan bir şey. Turist olarak Rusya'dan sonra ikinci önemli turist yoğunluğunu
Birazdan
İran'dan
turist konusuna geleceğim.
ya
Evet,
İran'dan
çünkü
alıyoruz.
o
Yani bunlar çok
gerçekten hem
önemli.
Türkiye'nin yurt dışından aldığı en yüksek rakamlı turist sayısı İran'a ait. İran'ın da yurt dışına gönderdiği en yüksek turist sayısının Türkiye oldu. Birazdan o konuya değinip rakamları da dinleyicilerimizle elbette ki paylaşacağız. Siz de biraz önce ifade ettiniz. İran coğrafyası tarihin her döneminde Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge dediniz. Günümüzde de İran, Türkiye'den sonra Türk nüfusunun en yoğun yaşadığı bir ülke. Türkiye'den sonra Türk nüfusunun en yoğun yaşadığı bir ülke. Şimdi İran'ın siyasi, ekonomik ve kültürel yapısında önemli bir potansiyele sahip olan mevcut Türk varlığı ile alakalı neler söyleyebiliriz?
Evet, az önce bahsettiğiniz gibi İran Türk İslam dünyası açısından çok önemli bir özelliği taşıyan bir devletti. Genelde önemli birçok olay bu bölgede yaşanmıştır. Bu bölge Türklerin de önemli oranda yaşam sürdüğü bir bölgedir. Bakınız Anadolu'ya, Kafkaslara, Balkanlara, Suriye'ye, Irak'a giden Türkler ya bu bölge üzerinden, bu coğrafya üzerinden gelmişler ya direkt bu coğrafyadan
Evet,
gelmişlerdir.
bir geçiş
Yani
güzergahı
aynen
burası.
buradaki şu anda 35 milyona yakın Türk nüfusa sahip olan İran'da 900 yıl Türk hakimiyeti
Hakimiyeti söz
sürmüştü.
konusu.
Hatta daha öncesi de şimdi yavaş yavaş yeni kanıtlarla ortaya çıkıyor. Burada 900 yıl hakimiyet kurmuşlardır, devlet kurmuşlardır. Aslında fazla da bunu incelemeye gerek yok. Şu andaki Türk varlığına
Evet,
baktığımız zaman bu
ispatı zaten ortada.
en büyük kanıtı
Evet.
budur. Burada Türkler hem kültürel, hem ekonomik, hem siyasi her anlamda ileri düzeydedirler ve
Eğitim seviyeleri ne
etkindirler.
durumda
Eğitim
Yeşim Hanım?
seviyeleri de
Yüksek
yüksektir
seviyede, evet.
ve etkin durumdadırlar. Bakın mesela İran İslam devrimini ilk hareketlerinin başlaması Tebriz'de Türklerden başlamıştır. Hatta Türkler şöyle orada nitelendirirler. Aslında İran İslam Devrimi Azeri din adamlarının
Tesiriyle.
kesinlikle onların yaptığı bir devrimdir diye her önemli İran'daki her önemli olay içerisinde Türkler yer almışlardır. Bu konuda da
İran'ın şu anki mevcut ekonomik ve sosyal ve siyasi potansiyelinde peki İran Türklerinin etkisi hangi noktada diye
şöyle
sorsak?
25'ten sonra Farslardan sonra siyasette ve ekonomide önemli konumda yer almaktadırlar. Buna en önemli örneği şu anki dini lider Hamane'yi verebiliriz. Bir Türktür kendisi. Yani hem siyasi anlamda hem orduda, ekonomide, kültürel faaliyetlerde, sanat, düşün alanında her yerde Türkleri görebilmekteyiz. Yani ancak
Varlığı
şöyle bir
devam
şey.
ediyor.
Tabii. Yalnız orada Türklük kimliğinizi,
Ön
aidiyetinizi
planda
biraz geri
tutamıyorsunuz
planda
galiba. Biraz
tutmanız
mezhep daha ön
gerekiyor.
planda.
Evet.
Evet.
Ancak o zaman önemli konumlara gelebilirsiniz. Örneğin bakınız Türk Silahlı, pardon özür dilerim. İran Silahlı Kuvvetleri'nde general rütbesine, subay ve general rütbesine Farslar ve Türkler gelebiliyor.
Başka bir unsur gelemiyor yani.
Yok,
Bu kesin net bir
Kürtler
durum
falan
değil mi?
gelemiyor.
Evet.
Evet, ya diğer unsurlar değil de Türkler, Farslar. Şu anda mesela İran'daki etnik yapıya baktığınızda kesin anlamda şu kadar nüfusa sahiptir, şu kadar nüfusa sahiptir verileri doğru
Diyemiyoruz.
değildir.
Diyemiyoruz.
Kesin net şu rakamlardır denilemiyor. Çünkü İran'da bir nüfus sayımı yapıldığı zaman etnik kimliğiniz sorulmuyor. Yani bunun üzerine herhangi bir
Araştırma
araştırma
yok.
yapılmıyor.
Bu
Biz sadece
verdiğiniz rakamlar tamamen tahmin üzeri
tahmin ve bazı
ve evet
araştırmalara dayalı
anladım.
olanlar. Yani kesin net
Bölgelerin nüfus
rakam.
potansiyellerinden de biraz yola
Evet, yani buna
çıkabiliyoruz.
kesin
Evet.
net rakamlar verilmesi doğru değil. Yok
Ama
zaten
şu bir
öyle bir
gerçek
rakam.
ki İran'da mevcut bir Türk varlığı var. Asırlardan beri devam eden ve bundan
Tabii.
sonraki süreçte de devam edecek bir Türk
Edecektir. Bakın
varlığı.
Farslardan sonra affedersiniz Farslardan sonra ikinci en büyük nüfusa sahip olan Türklerdir. Sonra Araplar, Beluçlar, Lorlar,
Devam
Türkmenler
ediyor.
şeklinde
Evet.
devam eden bir etnik yapıya sahiptir. Burada da Türkler ekonomide de çok önemli durumdadırlar.
Özellikle İran ekonomisine yön veren çok ciddi İran Türk'ü iş adamları var. Sadece
Tabii.
İran'da değil, uluslararası alanda faaliyet yürüten iş
Tabii ki,
adamları
tabii.
söz konusu. Bir de şöyle sorup bu konuyu devam ettirmek istiyorum ama Yeşim Hanım, mevcut İran'daki Türk varlığı kendi mevcudiyetini devam ettirebilmek adına gelecek nesilleri bu bağlamda yetiştiriyor mu? Bu bağlamda çalışmaları var mı?
Tabii zaten özellikle Güney Azerbaycan denilen bölgede Tebriz merkezli. Burada Türklük, milliyetçilik duyguları, Türk kültürünü zaten devam ettiriyorlar. Zaten mesela en önemli göstergesi de futbol takımı
Evet.
Traktör
İşte o da İran'da
Sazi
Türklük bilincinin canlı
maçlarında. Evet
tutulmasında
yani
çok önemli bir rol üstleniyor.
tabii Türkler bu konuda gerçekten isteklerini de dile getirebilme özelliğine sahipler. Şöyle ki her ne kadar Tebriz merkezli olsa da gelişmişlik hani sosyoekonomik paylaşım Tebriz merkezli olsa da diğer bölgeler kendilerini birazcık dışlanmış hissediyorlar. Hem ekonomik anlamda hem siyasi haklar anlamında. Ama bunu her platformda da dile getirme gibi durumları da söz konusudur Türklerin. Hatta 2016 yılı olmalı yanılmıyorsam. 290 sandalyelik mecliste Türk bölgelerinde yaşayanların fraksiyonu diye bir şey kurdular. Burada kendi Türklerin yoğun yaşadığı bölgeler fraksiyonunu kurdular. Burada da hakları dile getirme anlamında bir şekilde dile getiriyorlar. Önemli Türkler bu konuda da faaliyetlerini göstermektedirler, yapıyorlar. Ancak bir yere kadar.
Siz traktör sazı dediniz. Dilerseniz ben traktör
Tabii
sazıya
ki.
geleyim. Hem de dinleyicilerimize de kısa bir anekdot paylaşmış olalım. Bir futbol takımından daha fazla anlam taşıyan taraftarları tarafından İran Türklerinin bir simgesi haline gelmiş bir futbol kulübü. 1970 yılında kurulmuş ve çıktığı maçtaki seyirci ortalaması 60-70 bin. Yani Türkiye'deki şu an halihazırda Süper Lig'de futbol oynayan kulüplerin birçoğunun dahi bulamayacağı bir seyirci potansiyeline sahip. Ve her şeyden de öte İran'daki mevcut Türklük bilincinin canlı tutulmasına çok büyük katkı sağlıyor. Traktör ile alakalı, traktör sazı ile alakalı neler
Evet,
söyleyebiliriz?
traktör sazı dünyada en fazla Türk taraftarı olan bir takım. 35 milyon yaklaşık taraftarı olduğunu
Bu bir
şey yapıyor.
realite artık.
Evet.
Hani o konuda asla tartışma yok. Çünkü
Kesinlikle
İran'daki
evet.
Türk soylu bütün herkesin net olarak tutmuş olduğu takım traktör sazı.
Bir tek orada
İşte
değil,
ama onun
şöyle
dışı da var. Şimdi
çok
oraya
tabii
geleceğiz.
çok fazla futbolla alakalı bir insan olmamama rağmen kiminle konuşursam, hatta İran çalışımı duyanlar hemen traktör sazı hemen o ifadeleri kullanıyorlar. Hatta haray haray men Türkem
Türkan sloganı
söylemleri
da
direkt
evet
dillendiriliyor.
traktör taraflarına ait bir
Tabii
slogan.
bahsettiğiniz üzere 1970 yılında kuruluyor. Traktör fabrikasının
Evet.
bir takımı olarak. Renkleri de kırmızı
Evet,
beyaz
kırmızı beyaz.
şeyi. Hatta maçlarında her yerde slogan "Ne mutlu Türk'üm" diyene.
Milli takımımızın renklerini taşıyorlar bu arada. Bunu da
Evet,
parantez
evet.
içerisinde ifade
Şimdi
edeceğim.
Türkiye'deki bilinen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük kulüplerin taraftarları 25 milyonsa, bunun tek başına traktör sazı takımının 35
35 milyon
milyon
taraftarı var.
taraftarı. Şimdi
Evet.
şöyle dünyada şöyle bir futbola baktığımızda aslında futbol dünyada her yerde kuralı aynıdır. Değişmez. Ancak toplumlarda öyle şeyler vardır ki toplumları milliyetçilik duygularını harekete geçiren yaşadığı bir takım sıkıntıları dillendirebileceği
Bir alan.
bir platform gibi
Evet.
bir durumdur. Mesela bu bir tek İran'da değil. İspanya'da
Evet. Tabii, tabii,
Barcelona
tabii.
ile Real Madrid arasındaki biri kraliyeti destekleyen, biri bağımsızlıkçı. İngiltere'de işçi takımıyla kraliyet takımı. Yani dünyada örnekleri var. Ve Türklerin de burada kendilerini ana dilde eğitim konusu olsun, diğer bir takım sıkıntılarını dile getirme anlamında tek sesini çıkarabildikleri
Bir önemli bir alan
alandır.
traktör
Yani
sazinin
tabii.
maçları.
Ve futbolda bu anlamda dünyada bu şekilde duyguları ifade etmede herhalde kullanılan tek spor dalıdır
Evet, biraz önce de ifade
diyebiliriz.
ettik ama traktör sazı iç sahadaki maçların tümünü ortalama 60-70 bin seyirciyle oynuyor. Hatta geçmiş yıllarda şampiyonluk finali olan maçlarda 100 bin, 120 bin civarında seyirciyi o devasa stada sığdırabildi.
Şöyle, pardon, 68 bin kapasiteli İmam
Evet.
Yadigar
Stadyum.
stadyumu öyle maçlarında 80 bini aşıyormuş
Evet.
ve bir kısmı da dışarıda
Dışarıda izliyor maçı.
maçları
Evet.
seyrediyor ve
Dışarıda
Süper
izliyor.
Lig'e de
Tabii
çıktı.
Süper Lig'in şu an iddialı
Evet.
takımlarından bir tanesi ve en önemli hususlardan bir tanesi de şu, kamplarının belli dönemini Türkiye'de yapıyor traktör sazı ve Türkiye'nin de bu bağlamda çok tecrübeli olan futbol adamlarından birisi Mustafa Denizli de
Evet.
bir dönem traktör futbol kulübünü çalıştırdı ve
Hı.
önemli başarılar da imza
Evet.
attı. Ve biz de mikrofonlarımız aracılığıyla bundan sonraki süreçteki maçların galibiyetle sonuçlanmasını ve başarıların da daim olmasını dileyelim. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz. Zaman su gibi yine aktı. Biraz önce sohbetimiz arasında ifadelendirdik. İranların tatil için tercih ettikleri ülkeler arasındaki ilk sırayı Türkiye alıyor diye. 2020 yılında 6 milyon turist hedefi olduğunu bugün bilgi notları arasında gördüm ve de mutlu oldum. 6 milyon rakamı inanılmaz rakam,
Tabii.
muazzam bir rakam. 2019 yılında 5 milyona yakın İranlı turistin Türkiye'yi tercih ettiğini biliyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu 6 milyon rakamını daha üst rakamlara çıkarabilme imkanımız olabilir mi? Ve İran turistleri neden Türkiye'yi tercih ediyor diye sorayım.
Evet. Hem ilişkilerin iyi olması, şöyle devletler arasındaki ilişkiler turist oranını önemli derecede etkiliyor. Bir devletle aranızda Eğer bir husumet girmişse veya bir anlaşmazlık girmişse doğal olarak o devlet telkinde bulunuyor o ülkeye tatile gidip gitmemesi konusunda. Bu bir gerçek. Şimdi her şeyden önce yakın komşuyuz. Türkiye'de yani tatilcilere hizmet verebilecek önemli aktiviteler yapabilecek bu konuda Türkiye gerçekten turizm sektöründe önemli bir
Tabii ki dünyanın en
konumda.
önemli turizm
O
merkezlerinden bir
apayrı
tanesi.
tabii.
Bunu gururla ifade
Tabii
etmeliyiz.
ki her şeyden önce güvenli bir ülke.
Evet.
Başka bir aynı dili konuşuyoruz.
Evet. Dil problemi
Burada da
yaşamıyor tabii
aynı
İran'dan
şekilde
gelen
yani bunlar
turistlerimiz.
önemli. Yani
Evet.
Türkiye'de kendilerini daha rahat hissetmeleri açısından. Aslında turist evet bu güzel gelişmeler oranın artması da ancak burada aslında turizmden daha çok göç oranını da konuşmamız gerekiyor. Bence
İran'dan
en önemlisi
Türkiye'ye
o.
bir göç var değil mi? Ama kaliteli bir
İnanılmaz.
göç var. Onu da
Kesinlikle
özellikle ifade
aslında
edelim.
şöyle İran'dan gerçekleşen göçler Suriye, Irak veya diğer ülkelerden gerçekleşen göçler gibi
O aynı kategoride
değil.
değerlendirmiyoruz zaten.
Çünkü tam bir beyin göçü
Evet,
gerçekleşiyor.
evet.
Kaliteli bir şey.
Kaliteli bir
Hatta
göç var.
bu İran'ın şu anda ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntının eş değeri bu beyin göçünün gerçekleşmesi. Bu da İran'a çok büyük bir sorun yaratmaktadır. Şimdi geçen senenin verilerine göre Türkiye'de konut alımı inanılmaz derecede
Yükseldi. Evet,
yükseldi.
burada İran vatandaşlarının da çok önemli rolü
Tabii
var.
İzmir'de 8 bin konut
Doğrudur.
2019.
Çok ciddi bir rakam ve bu
Tabii
aynı zamanda
ki
ülke ekonomisine çok büyük bir katkı.
tabii bizim için çok büyük bir
Evet.
katkı. Ancak İran ekonomisi için de büyük
Tabii bir
kayıp
zarar
bunlar.
nihayetinde yurt dışına giden bir döviz çıkışı
Tabii.
söz konusu.
Yani bu İran'ın da kendi içerisinde zaten değerlendirmeye aldığı bir konu. Alması gerekiyor. Çünkü çok bu kayıp önemli. Hatta mesela bakınız Türkiye'de Denizli ve Antalya'da inanılmaz oranlarda İranlı nüfusu yaşıyor. Devlet yerleştiriyor bunları. Denizli'ye gelenler bir müddet sonra Amerika'ya, Avrupa'ya, bu ülkelere de göçü
Bu
gerçekleştiriyorlar.
mülteci konumunda mı geliyorlar Yeşim Hanım Türkiye'ye? Belli bir mülteci
Evet, bir süre
statüsünde
yaşıyorlar.
kalıyorlar,
Ankara
yaşıyorlar
ve
daha
Antalya,
sonra
İzmir, pardon Denizli. Ondan
ve buradan
sonra
dünyanın
şey
dört bir
yap,
tarafına
evet. Yani
gidiyorlar.
öyle.
Doğalgaz ve petrol alımında Türkiye, İran'ın en önemli doğalgaz müşterisi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacimlerine baktığımız vakit 2001 yılında 1,6 milyar dolar seviyesinde İkili bir dış ticaret hacmimiz söz konusu. 2012 yılında bu rakam 22 milyar dolar seviyesine ulaşıyor. Ve şu an biraz düşüş olmasına rağmen bayağı bir düşüş var. Yaklaşık %50'lik bir düşüş var 2019 rakamlarında. 10 milyar dolar seviyelerinde devam eden bir dış ticaret hacmi.
Evet.
Ama Ekonomi Bakanımız geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yaptı. İranlı yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde hedef olarak 30 milyar doları belirledik hedef. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Bu
Şöyle
hedefi yakalayabilir miyiz her şeyden
umarım
önce?
yakalayabiliriz. Şöyle gerçeklik payı var. 2019'da düşmüş olmasın. Çünkü 2018 Mayıs ayında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı ortak eylem planı adı verilen nükleer anlaşmadan çekilmiş olması ve ardından İran'a yaptırımların uygulaması bu diğer devletlere de olumsuz etkisi olduğu gibi Türkiye en yakın komşusu Türkiye'ye de olumsuz etkileri olmuştur. Yani bu nedenle doğal olarak bu oran düşmüştür ticareti oranı ama umarım bundan sonraki süreçte bu artar ancak yaptırımların daha da sertleştirilmesi, daha da katı hale getirilmesi bu yine bir süre etkileyecektir. Ancak bu uluslararası diplomatik görüşmelerle İran, Amerika veya Avrupa Birliği ülkeleri bu sorunu aşabilirlerse Türkiye ile İran ticaret hacmi doğal olarak yükselecektir. Çünkü bu yaptırımlar Türkiye'yi de bütün dünyayı da olumsuz etkilemektedir. Bu kaçınılmaz bir süreç. Yani Türkiye ile İran arasındaki olumlu olumsuz ilişkilerden kaynaklı bir şey değil.
Yeşim Hanım biraz önce de ifade ettik. Tarihi, kültürel ve siyasi ilişkileri çok geçmiş yıllara dayalı olan Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler bundan sonra daha güzel bir seyirde ilerleyeceğine inancımızı yineleyelim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı da biz sizlere tekrar çok çok teşekkür
Ben
ederim.
teşekkür ediyorum. Şöyle bölgede iki devlet çok köklü bir geleneğe sahip. Bu iki devletin arasındaki olumlu gelişmeler bölgenin de
Yararına ve
barışını
huzuruna
ki aynı
olacaktır. Evet,
şekilde onun
evet.
için umarım bu birliktelik her zaman devam eder.
İnşallah. Değerli dinleyicilerimiz, Avrasya Notları programımızın sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Anka Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi ve İran uzmanı Doktor Yeşim Demir idi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve ben Hikmet Eren. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.
Avrasya Notları.